Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
Barış Şehirlioğlu, Erdal Cömert, Burhan Can Terzi ile Muhabir Masası başlıyor.
Muhabir Masası'ndan herkese iyi akşamlar. Üç büyükleri yakından takip eden isimler olarak Radyo Spor'da sizlerle buluşmaya devam ediyoruz. Artık Süper Lig'de son viraja girildi. Ligin üst tarafı da alt tarafı da adeta alev alev. Soluk soluğa mücadele devam ederken yaklaşık 1,5 saat sonra başlayacak karşılaşmalar belki de sezonun kaderini belirleyecek. Galatasaray 3 gün önce Beşiktaş'ı evinde yendi ve zirveye adeta aslan pençesini vurdu. Fenerbahçe Ankara Gücü'ne son dakikada attığı golle şampiyonluk için umudunu arttırırken başkent temsilcisi de küme düşme tehlikesini fazlasıyla hissetmeye başladı. Beşiktaş ise hala avantajlı durumda. Yaklaşık 1,5 saat sonra dedik. Şimdi öncelikle saat 20.30'da başlayacak karşılaşmaları sizlere bir hatırlatalım. Alanyaspor Büyükşehir Belediye Erzurum'u ağırlayacak ki Erzurumspor son haftalarda beklediği puanları belki alamadı ama hala kümeye tutunmak adına mücadelesini sürdürecek ve hala şansları var. Kasımpaşa Ankara Gücü ile oynayacak. Ankara Gücü için hayati öneme sahip bir karşılaşma. İstanbul'da oynanacak bir karşılaşma Fenerbahçe Sivasspor'u ağırlayacak. Yine bu gecenin en merak edilen karşılaşmalarından biri olacak. Başakşehir Kayserispor'la, Gaziantep Futbol Kulübü Çaykur Rizespor'la oynayacak. Yeni Malatyaspor Hatay'ı ağırlarken Galatasaray Denizli deplasmanına konuk olacak ve Galatasaray'ın bu karşılaşmadan alacağı puanın yanı sıra alacağı skor da çok önemli. Çünkü Beşiktaş'la biliyorsunuz ikili avarajı eşitlemişti ama genel avaraj da Galatasaray için çok mühim. Ve Beşiktaş Karagümrük'le karşılaşacak. Galatasaray'a derbide mağlup olan Beşiktaş hem bunun telafisini yapmaya çalışacak hem de şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmaya çalışacak. Ve Gençler Birliği de evinde Göztepe'yi ağırlayacak. Bugün Fenerbahçe maçından bahsetmiştik. Barış Şehirlioğlu bize Sivas maçı öncesi son gelişmeleri aktaracak. Barış beni duyuyor musun?
Tabii ki Burhan Can, merhabalar. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkürler Barış. İyi yayınlar hepimize olsun. Kadıköy'e doğru yola çıktın mı, çıkacak mısın? Neler yapıyorsun şu an? Tüm gelişmeleri senden alacağız bu akşam.
Tabii ki şu anda Ülker Stad'ın önündeyim. Artık maç saatini bekliyoruz. Yaklaşık da 2 saatlik bir zaman kaldı. Fenerbahçe-Sivas maçının başlamasında ki Fenerbahçe'nin bu sezon Kadıköy'deki son karşılaşması tabii ki Fenerbahçe için son derece önem arz ediyor. Hem bu karşılaşma hem de ligin son haftasındaki Kayserispor maçı deplasmanda oynayacak bu mücadelede. Fenerbahçe Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde bulunuyor. Fenerbahçe bu karşılaşmayı kazanıp Beşiktaş'ın puan kaybetmesini Fatih Karagümrük karşısında bekleyecek. Tabii ki mağlubiyet veya beraberlik ama ikili avarajı da Beşiktaş üstün olduğu için Fenerbahçe için yani Fenerbahçe'nin liderliğe geçebilmesi için Beşiktaş'ın mutlaka Fatih Karagümrük'e karşı mağlup olması gerekiyor. Ligin son 2 haftası belirttiğimiz gibi bu son 2 haftasında çok fazla olasılık var. Fenerbahçe bu karşılaşmalardan alacağı skorlarla sezonu şampiyon da tamamlayabilir, ikinci de tamamlayabilir, üçüncü de tamamlayabilir. Her olasılığa açık bir mücadele olacak. Peki Fenerbahçe'nin muhtemel 11'ine de geçelim. Tabii ki merak ediliyor neler olacak. Öncelikle Gökhan Gönül sağ bekteki yerini alacak. Ozan Tufan orta sahaya geçecek. Bu detayları verelim. Geçtiğimiz hafta ağırlığı nedeniyle Samat'ta ve Serdar Aziz, Sinan Gümüş kadroda yer alamamıştı. Bu oyuncularda direktör Emre Belezoğlu'nun görev vermesi veya 21 kişilik kadroya tercih etmesi durumunda alınabilecek. Bu detayları da verdikten sonra Diego Perotti, Altay Bayındır ve sezonu kapatan Nazım Sangare'ye forma giyemeyecek Fenerbahçe'de. Geçelim muhtemel ilk 11'e. Kalede Harun Tekin olacak. Defans örtüsü Gökhan Gönül, Serdar Aziz, ki Serdar Aziz'in ilk 11'de olmasını bekliyoruz. Son iki antrenmanda yer aldı. Yanında tandemde partneri her zamanki gibi Atilla Sallai ve sol bekte ise Caner Erkin. Onların önünde Jose Sosa, Ozan Tufan, İrfan Can, Mert Hakan Yandaş ve Ener Valencia oynayacak Fenerbahçe'nin kadrosunda. Tabii ki Fenerbahçe'nin kadrosu gerçekten de merak ediliyor. Mesut Özil de ilk 11'de olacağını da ayrıca belirtilecek.
Bu arada Barış, Trabzonspor Konya karşısında 1-0 önde devam ediyor. Bu arada Konya'ya ceza sahasına düşürülen bir oyuncu sonrası hakem Ali Şansalan penaltı düdüğünü çalmıştı. Fakat VAR kontrolü sonrası penaltıyı iptal etti. Trabzon'un üstünlüğüyle mücadele devam ediyor. Dakikalar 81'i gösterdiğini hatırlatalım. Tekrar sözü sana bırakalım.
Teşekkür ediyorum. Evet, Fenerbahçe'de Mesut Özil kadroya girdikten sonraki Mesut Özil'den direktör Emre Belezoğlu, Emre Hoca diyelim artık. Emre Hoca vazgeçmiyor. Özellikle Mesut Özil'le birlikte İrfan Can, Jose Sosa üçlüsüne orta sahadaki pas akışına oldukça güveniyor ki aslında Ankara Gücü karşılaşmasının ikinci yarısında Fenerbahçe oyunun tek hakimiydi. Birçok pozisyondan yararlanamadı. 90+6. dakikada İrfan Can'ın soldan yaptığı ortada Valencia kafayı vurarak Fenerbahçe'ye 3 puanı kazandırmıştı. Deyim yerindeyse de Fenerbahçe'yi iften almıştı ama Fenerbahçe açısından 17 maçtır kaybetmeyen bir Sivasspor olacak bu karşılaşmada. Sivasspor'un da teknik direktörü Rıza Çalınboy'un maç öncesi tabii ki de 5.lik için iddialı açıklamaları bulunuyordu ki tabii ki de bu normal, her gelen rakip büyük takımlara karşı kazanmak isteyecektir. Tabii ki Sivasspor'un özelliklerinden bir tanesi de her rakibe karşı çözüm bulabilme özelliği de sahip. Ligin tecrübeli teknik adamlarından Rıza Çalınbay'la ligin genç, şu anki genç teknik adamları.
Bu arada Hacı Ahmetoviç'in golüyle Konya eşitliği yakaladı. Tekrar söz sende Barış.
Tabii. Ligin genç teknik adamı Emre Belezoğlu'nun mücadelesi olacak. Her bakımdan da Fenerbahçe açısından son derece önemli bir karşılaşma olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki sizin sorularınız varsa alabiliriz.
Tabii ki.
Fenerbahçe, evet. Tabii ki özür diliyorum. Yaklaşık 40 dakika, yarım saat içerisinde de ilk 11'in belli olmasını bekliyorum.
Evet Barış, Emre Belezoğlu takımın başına geldiğinden bu yana ivme kazanan bir Fenerbahçe olduğunu görüyoruz. Skor özelinde de, saha içi performans özelinde de. Evet, belki Ankara Gücü deplasmanında bir hayli zorlandı Fenerbahçe ama rakip sahaya oyunu yıkabilen ve topa daha çok hakim olan bir Fenerbahçe görüyoruz Emre Belezoğlu'yla birlikte. Bakıldığında bu maçta da %69'la oynamış topa sahip olma oranında. Sana göre şampiyonluk gelmese dahi Emre Belezoğlu'yla devam edilecek mi? Çünkü bu maçta özellikle Ankara Gücü deplasmanında Emre Belezoğlu'nun o son gole verdiği reaksiyon, sevinmesi bence benim okumama göre Fenerbahçeli taraftarların gönlündeki yerini bir kat daha arttırdı diye düşünüyorum. Çünkü sosyal medyada da oldukça bu sevinç konuşuldu. Sen neler söyleyeceksin Emre Belezoğlu ile ilgili?
Tabii ki aslında Fenerbahçe için son derece 10 maç için ilk başta planlanmıştı ki resmi siteden açıklama o şekildeydi. Erol Bulut'ta yollar ayrıldıktan sonra ki Erol Bulut'ta da 31. haftada Beşiktaş derbisinde deplasmanda Fenerbahçe 1-1 berabere kalmıştı ve gelen milli arada Erol Hoca ile de yollar ayrılmıştı. Tabii ki Erol Hoca zamanında inişi çıkışlı bir grafik çizdi Fenerbahçe ama özellikle Fenerbahçe'nin hem oynadığı futbol, hem oyun planı, hem taktiği bakımından ve şampiyonluk yarışı bakımından da umut vermiyordu Fenerbahçe. Bu bakımdan da yollar ayrıldı. Ardından Emre Belezoğlu getirildi. İlk teknik adam deneyimi olacaktı Fenerbahçe'de ligin son 10 karşılaşmasında ki Emre Belezoğlu gerçekten beklentilerin dışında bir performans ortaya koyduğunu söylemek doğru olur. Çünkü hem Fenerbahçe'de değişiklik yaptı sisteminde 4-2-3-1 ile oynuyordu Fenerbahçe ama Emre Hoca zamanında ise 4-1-4-1, 4-3-3 ve 4-6-0 sistemlerini maça ve rakibe göre veya maçın o dakikasına göre de gidişatına göre de belirledi. Tabii ki Fenerbahçe 5'li orta sahaya geçti Fenerbahçe'nin orta saha oyuncuları. Yetenekli orta saha oyuncuları elinde son derece kadrosu genişti ve mevcuttu. Bu bakımdan Gustavo'yu yedekte bıraktı Emre Hoca ve orta sahada 6 numara pozisyonu Jose Sosa'yı yerleştirdi ve onun çevresinde donattığını söyleyebiliriz. Yine Mert Hakan, Ozan Tufan, Dimitri Perkas, İrfan Can Kahveci ve Mesut Özil sakatlıktan döndükten sonra da Fenerbahçe'de görev aldı. Ener Valencia sağ ve sol kanatta oynamıştı Erol Hoca zamanında. Zaman zaman belki santrafor'da denendi ama çok da verim alınamamıştı. Emre Hoca ilk iki maçında Samatta yönetti, ardından Ener Valencia'yı oraya monte etti ve bunda da başarılı oldu Valencia'dan da. Yani aslında baktığımız zaman oynattığı her oyuncudan, görev verdiği her oyuncudan verim almasını bildi. Ama Fenerbahçe'de en büyük değişiklik bana göre birlik, beraberlik, bütünlük ve yeniden o inancın gelmesi. Özellikle maç öncesi ve maç sonlarında Emre Hoca'nın yaptığı açıklamalarda, verdiği mesajlarda camiaya umut oldu. Asla da şampiyonluktan son ana kadar vazgeçmeyeceğini ısrarla birçok kez söyledi. Tabii bu bakımdan da Emre Hoca'nın planladığı düşünceleri de şu anda sanki yansımış gibi, yani ortaya çıkmış gibi gözüküyor. Bakalım son iki maçta ne olacak, ama tabii merak edilen sorulardan bir tanesi ne olacak? Emre Hoca ile devam edecek, devam edilmeyecek mi? Aslında bunu Ankara Gücü karşılaşmasından sonra da Sayın Başkan Ali Koç'un ifadeleri de ortaya koyuyor. Emre Hoca'dan çok memnunuz ifadesini kullanmıştı. Fenerbahçe'de Emre Belezoğlu ile gelecek sezonda yola devam edilecek. Bir kere bu bilgiyi verelim. Ancak Fenerbahçe'de teknik heyette yeni isimler de olacak. Yani teknik heyetin kadrosu da güçlendirileceğini söyleyelim. Emre Hoca gelecek sezon hem transferlerden sorumlu olacak. Yani hem sportif direktörlük hem teknik direktörlük iki görevi bir arada yürütecek. Hem transferlerde de Sayın Başkan Ali Koç'la birlikte karar verecek. Tabii ki bunun için, bunun resmi açıklaması için de Fenerbahçe'nin 29-30 Mayıs tarihlerinde ilk toplantısı için seçimde genel kurulu belirlenmişti, açıklanmıştı. Ama çoğunluk birinci toplantıda genelde sağlanamıyor. İkinci toplantı 5-6 Haziran tarihlerinde yapılacak ve Fenerbahçe'nin başkanlık seçimi geçtikten sonra da, ki şu ana kadar bir aday yok, aday çıkmasını da beklemiyoruz ve Sayın Başkan Ali Koç'un da lig maçları tamamlandıktan sonra, sezon tamamlandıktan sonra resmi olarak aday olduğunu duyurmasını da bekliyoruz. Daha ayrıca belirtmek istiyorum. Seçim geçtikten sonra Emre Belezoğlu'nun resmen duyulacak. Onu da belirtmek istiyorum. Burhan Canterzi.
Sakatlıktan döndükten sonra Mesut Özil'in aldığı sürelere şöyle bir bakıyorum. Alanya maçı 65 dakika, Erzurum maçı 71 dakika, Ankara Gücü maçı 79 dakika. Yukarı doğru bir ivme var sevgili Barış. Mesut'un performansı ile ilgili neler söyleyeceksin?
Şunu söyleyeyim. Gerçekten 56 gün sonra Antalya Spor, Kadıköy'deki 1-1 kalan Antalya Spor maçında sakatlanmıştı. Bu arada sakatlık süresi de biraz uzadı. 56 gün sonra sahalara dönmüştü. Ve senin de söylediğin gibi aldığı süreler uzuyor. Emre Hoca ile de zaten arasında iyi olduğunu söyleyebiliriz. Yani şey olarak, oyuncu hoca olarak, bunda yanlış anlaşılmasın ayrıca da belirteyim. Ve yavaş yavaş o fiziki eksikliğini giderdiğini, futbol oynama isteğinin daha da arttığını, Fenerbahçe iyice artık alışmaya başladığını söylemek mümkün. Tabii ki de eleştirilen noktaları da var Mesut Özil'in. Gerçekten çok büyük bir yıldız ama Mesut Özil bu sene birazcık fiziksel eksikliğini gidererek, hem de birazcık ligi tamamıyla, Süper Ligi'nizi tanıdıktan sonra gelecek sezon bence kamp döneminde olmasıyla birlikte, o kamp dönemin takım arkadaşlarıyla birlikte geçirmesiyle birlikte gelecek sezon bence Fenerbahçe'ye çok daha faydalı olacağını düşünüyorum.
Tabii bir parantezde bana kalırsa İrfan Can Kahveci'ye açmak gerekiyor ki bu sezonun asıl transferi en çekişmeli oyuncularından biriydi. Fenerbahçe devreye girerek İrfan Can'ı transfer etmişti. Galatasaray da buna karşılık olarak Jetson Fernandez'i almıştı. İrfan Can'ın açıkçası gözler üzerindeydi. Özellikle ikinci yarı Fenerbahçe formasıyla neler yapacak diye. Geldiğinde bir sakatlığı vardı. Bir süre oynayamamıştı, uzak kalmıştı. Bir sürede de performansı tartışılmıştı ama özellikle son maçlarda ön plana çıkmaya başladı. Hem Erzurum Spor maçında hem de Ankara Gücü maçında iki önemli asist yaptı ki Fenerbahçe'nin son dakikada attığı golde, yani onun yaptıkları belki Valencia'dan daha önemliydi. topu kontrol etmesi, çekmesi, orta yapması, düzeltip orayı görmesi, o noktaya nişanlaması Fenerbahçe adına çok önemliydi. Sen İrfan Can'ın performansını nasıl değerlendiriyorsun?
İrfan Can da Fenerbahçe'ye geldikten sonra özellikle son karşılaşmalarda üstüne koyarak gitmeye başladı. Senin de bahsettiğin gibi Ankara Gücü maçından değindin ama Ankara Gücü maçındaki ikinci gol gerçekten çok iyi bir orta yaptı. Direkt yani kafa vurulacak bir pozisyona orta yaptığını söyleyebiliriz ama ben ilk gole gelmek istiyorum Fenerbahçe'nin attığı Ozan Tufan'ın ki aslında Valencia'nın ortasıydı ama Valencia'yı ortasından önce o pası veren de yine İrfan Can'dı. Gerçekten Fenerbahçe'de o Gaziantep Futbol Kulübü maçında geçilen yeni sistemle birlikte o beşli orta sahayla birlikte Fenerbahçe'deki pas akışında ve Fenerbahçe'nin oyununda gerçekten çok önemli bir rol üstlendi ve bu rolün altından da başarıyla kalkmaya başladı. Tabii ki de gelecek sezon içinde Fenerbahçe için çok önemli bir takımın oyuncularından olacaktır. Belki değişilmez oyuncularından bir tanesi olacağını düşünüyorum ben. Zaten İrfan Can'ın hem milli takımda hem daha öncesinde Başakşehir'de gösterdiği performans, Şampiyonlar Ligi performansı Başakşehir'le tartışmasız bir isimdi. Fenerbahçe tabii ki de transfer döneminde çok eleştirildi devreye girildiği için veya alındığı için gerek var mıydı gibilerine eleştiri vardı ama gelecek sezon bazı oyuncuların da hem satılması hem yolların ayrılması söz konusu olduğu için de Fenerbahçe'nin bence şu anda ne kadar doğru bir hamle yaptığında ortaya çıkartıyor performansı ama Fenerbahçe'de Başakşehir'deki oyununun üzerine koyarak daha da iyi olacak. Daha sonrasında İrfan Can'ı ben Avrupa'da 1-2-3 yıl sonra Avrupa'da göreceğimizi düşünüyorum ama İrfan Can gerçekten şu anda Fenerbahçe'nin değişilmez oyuncuları olma yolunda ilerliyor.
Sevgili Barış, evet sen az önce bahsettin belki Sivas karşılaşmasından ama şöyle sorayım, sana göre yani belirleyici unsurlar ne olacak? Fenerbahçe geriye düşse çevirebilir mi? Çünkü hakikaten sen de bunu notu ekledin, uzun süredir kaybetmeyen bir Sivas takımı var. Ve ligin en dirençli takımlarından biri. Tabii çok konsantre oyuncular ama bir yandan da diğer maçlarında sonuçlarını bir kulakları da orada olacak. Sen karşılaşmanın gollü mü, golsüz mü, ikinci yarıda mı çözülür, ilk yarıda mı biter iş, nasıl bir karşılaşma bekliyorsun? Öngörün nedir?
Ben çok gollü bir karşılaşma beklemiyorum. Çünkü iki takım da tedbirli oynayacak. Fenerbahçe'nin en azından en az ikincili garanti almak isteyeceği bir maç. Beşiktaş'ın sonucuna göre, Beşiktaş maçının sonucuna göre de liderliğe geçme ihtimali olan bir karşılaşma. Sivas Spor'sa tabii ki beşincilik hedefi olan bir takım. Bu bakımdan iki takım açısından da zor bir karşılaşma olacak ama Fenerbahçe'nin özellikle tabii ki savunmasına dikkat etmesi gerekiyor her zamanki gibi. Ama Fenerbahçe'nin mutlaka ki her zamanki o pas akışını, trafiğini sağlarsa Fenerbahçe'nin yine bol pozisyon, iyi pozisyonlar bulacağını ben düşünüyorum.
Barış Şehirlioğlu, Erdal Cömert, Burhan Can Terzi ile muhabir masası devam ediyor.
Muhabir Masası'ndan yeniden merhaba. Radyo Spor'da Muhabir Masası'nda Süper Lig değerlendirmesine devam ediyoruz. Fenerbahçe muhabiri Barış Şehirlioğlu'yla Fenerbahçe-Sivas maçı öncesi kritik yapıyorduk. Barış yeniden merhaba.
Merhabalar Burhan Can.
Evet Barış, maç içi dinamikleri konuşuyorduk. Şöyle bir hissiyatın var mı? Şu oyuncu ön plana çıkabilir bu maçta diye. Senin özellikle beklentinin yüksek olduğu Fenerbahçe adına oyuncu ya da oyuncular kimler?
Aslında bunlar belirli oyuncular Fenerbahçe'nin ilk 11'inde. Onu da hemen aktarayım. Yine aslında Ankara Gücü karşılaşmasında olduğu gibi ben Jose Soso'nun, İrfan Can'ın ve Ener Valencia'nın, mutlaka Ozan Tufan'ı da bunları eklemek istiyorum. Bu oyuncuların Fenerbahçe'nin oyunu açısından kilit oyuncular olduğunu söyleyebiliriz. Fenerbahçe'de maçın kilidini çözecek oyuncular ki aslında bir önceki soruna da yanıt vermek isterim. Fenerbahçe geriye düşerse çevirebilir mi diye aslında soru yöneltmiştim. Buna da hemen yanıt verelim. Fenerbahçe bu sezon geriye düştüğü 8 karşılaşmadan geriden dönüp ya puan aldı ya kazandı. Yani ya berabere bitirdi ya da 3 puanı alan taraf oldu ki bunun son örneği de Ankara Gücü karşılaşması olduğunu söyleyebiliriz. Bu açıdan Fenerbahçe eski yani ilk 30 maçlık periyotta olduğu gibi geriye düşme gibi kendi sahasında geriye düştüğü zaman ya da rakibe karşı çözemediği zaman bir durum söz konusu olmuyor. Yani rakibin kilidini açamamazlık olmuyor. Fenerbahçe'de aslında yavaş yavaş halledilmeye başlanan sorunlardan bir tanesi de bu olduğunu söyleyebiliriz. Bu bakımdan da Fenerbahçe'nin her an maçın kilidini çözebilecek, bol pozisyon yaratabilecek, uzaktan şutlarla olsun, duran toplarla olsun Fenerbahçe'nin maçın kaderini veya değiştirebilecek oyuncuların olduğunu söyleyebiliriz. Ama Fenerbahçe'de bence bugün önemli olan faktör arkaya top yememesi. Yani savunmanın arkasına topu geçirmemesi ki bunu Sivasspor'un ben deneyeceğini maç içerisinde zaman zaman düşünüyorum. Eğer Fenerbahçe bu Emre Hoca zamanında 8 karşılaşma oynadı, 6 galibiyet, 2 beraberlik aldı ki 20 puan topladığını söyleyebiliriz. Hiç mağlubiyet yaşamadı bugüne kadar şu anda 8 maçta. Bu bakımdan da Fenerbahçe açısından içeride Emre Hoca zamanında içeride olan karşılaşmalarda daha erken gollerin geldiğinde söyleyebiliriz ve bol gollü karşılaşmaların olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu noktada da Fenerbahçe'de mutlaka bugün tedbirli olacaktır tabii ki. Son derece artık son kritik iki karşılaşma ama bildiği oyundan, alıştığı oyundan da vazgeçmeyecektir Fenerbahçe. Zevkli bir karşılaşma olmasını ben bekliyorum.
Evet, yani ben de açıkçası keyifli bir karşılaşma bekliyorum ki Sivasspor Türk Telekom Stadyumunda Galatasaray'la da 2-2 berabere kalmıştı. O da çok enteresan bir karşılaşmaydı. Tabii Galatasaray'da o maçta bireysel hatalar sebebiyle 2 gol yenilmişti. Ama 2-2 bitmişti ve gollü bir karşılaşmaya sahne olmuştu. Sivasspor'un özellikle senin de belirttiğin gibi savunma arkasına koşu yapacak çok mühim isimleri var. Fenerbahçe savunması bu anlamda ki sezon boyunca da zaman zaman sıkıntı yaşadı bu anlamda da. Ben iki tarafında gol atabileceği bir karşılaşma olmasını bekliyorum. Sevgili Barış, Ankara Gücü maçı sonrası en çok tartışılan konulardan biri de Alper Potuk'un gol sonrasında yapmış olduğu hareketti. Bir sus işareti yaptı ki 2013 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan ve 2020-2021 sezonuna kadar da Fenerbahçe formasını giyen bir isimdi. 2019-2020'ye 20 dahil giyen bir futbolcuydu. Ki 2013'te Alper Potuk Fenerbahçe'ye transfer olduğunda Galatasaray'la da büyük bir rekabet yaşanmıştı Fenerbahçe arasında. Hatta bir dönem Galatasaray'a daha yakındı. Sonra Fenerbahçe devreye girmişti. Büyük bir transfer yarışına sahne olmuştu. Ben geçen gün şöyle yazdım. Yani insan düşünmeden edemiyor. Acaba Alper Galatasaray'a gelse kariyeri nasıl olurdu diye. Çünkü hakikaten potansiyelinin de çok altında kalan bir Fenerbahçe kariyeri yaşadı Alper Potuk. Bazı sezonlar bana kalırsa iyiydi. 2015-2016'yı buna örnek verebiliriz. Totalde 45 maç 5 gol 7 asistle tamamlamıştı 2015-2016 sezonunu ama diğer sezonların genelinde Fenerbahçe'de beklentilerin altında kaldı Alper Potuk. Sonrasında tabii yollar ayrılınca da sanıyorum bazı yollar ayrılırken bazı sıkıntılar belirdi.
Tabii ki aslında Fenerbahçe'nin büyük bir yatırım yaptığı için de Alper Potuk ki sen de zaten aslında Fenerbahçe'deki kariyer yolunu geçirdiklerinde özetlemiş oldun ama ben bunlara bir şey daha eklemek istiyorum. 2013-14 şampiyonluğunda Fenerbahçe Ersun Yonal yönetiminde Nisan ayında tarihin en erken şampiyonluğuna ulaşırken Alper Potuk'un doğru sezon gerçekten iyi bir performansı olduğunu da eklemek istiyorum. Bu noktada Fenerbahçe hem büyük bir borç servis bedeli verdi kendisi için. Galatasaray'la yarıştı ve kadrosuna kattı Fenerbahçe Alper Potuk'u ama Alper Potuk'tan baktığım zaman son 3 sezonda ortalama yaklaşık 133-134 dakika forma buldu bir sezon boyunca. Onu
sevgili Barış, yarışa gitmemiz gerekiyormuş. Sana değerli yorumların için çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.
Barış Şehirlioğlu, Erdal Cömert, Burhan Can Terzi ile Muhabir Masası devam ediyor.
Muhabir Masası'ndan yeniden merhaba. Burası Radyo Spor Muhabir Masası. Şimdi Erdal Cömert'le önce derbiyi değerlendirmemiz gerekiyor. Sevgili Erdal Cömert, hoş geldin.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz hafta sonu kritik bir derbi oynandı ve Galatasaray 3-1'lik skorla Beşiktaş'ı mağlup etti ve
Burhan'cığım önümüze bakalım be. Önümüzdeki maçlara bakalım.
Tabii Burhan'cığım ya, yaklaşık bir kısa bir süre kaldı. 1,5 saatlik bir süre var. Konuşacağız zaten onu da uzun uzun ama.
Öyle mi?
Evet evet.
Nedense sürekli Galatasaray maçına yönlendirmeye çalışıyorsun. Abi askerlik anısı gibi bu. Sizde bitmez herhalde bu, değil mi?
Yok niye niye bitmesin? Çok taze daha 3 gün oldu sevgili Erdal Cömert. Yani ben tamam işte. şunu sormak istiyorum. Yani Beşiktaş neden sana göre derbiyi kaybetti?
Abi bir şeyi yok. Yani yediği yok adamların ya. Ya öyle deme şimdi, bir baksana. Galatasaray'ın Fatih Terim arkasında döndüğü zaman oyun sistemini değiştirmek için kimleri değiştireceğini kafasını çeviriyor, bakıyor.
Bunu kadro derinliğini kabul ediyorum da Galatasaray ilk 45'te de bir aile üstüne oynadı bana kalırsa sevgili.
Şimdi bir şey söyleyeceğim Burhan. Birinci dakikadan itibaren başlarsam ben sana bunları anlatmaya, burada action olur. Ya o Beşiktaş'ın golünü saymazsan, acayip offside'ler verirsen, tamam mı? Maçın ikinci sarı kartına dikkat et bak kime verdiğine. Galatasaray'ın arkaya oynadığını görüyor. Hakem kalkıyor.
Yani bu maçı sen hakem yüzünden mi şimdi Beşiktaş'a?
Ya yok. Ben biliyorsun, ben hiçbir maça bir tek nedenden dolayı demiyorum. Ama bunlar stratejik şeyler. Her zaman olur bunlar, anladın mı? Bu sefer Beşiktaş için olmuştur. Yarın Galatasaray için olur. Öbür gün Fener için olur. Böyle şeyler olur yani.
Yani
şimdi 3. golü attı mesela. 3. golde top dışarı çıkmış mıydı yani? Çıkmamıştı yani. Şimdi bunları denkleştirmeye çalıştığın zaman, baktığın zaman abicim 1 milyon tane bulursun. Ya geçmişte şu pozisyonda vermemiştin, şimdi niye verdin dersin, anladın mı? Sen... Onun için ne diyorum ben sana, önümüze bakalım abi, geçti o, ya tarihe yazıldı.
Üçüncü gol diye kısmını tam anlayamadı da bence Galatasaray hak ettiği bir...
Üçüncü gol gelmeden önce Atiba dışarıdan çıkardı diye topu bıraktırmadı mı? Atiba topu dışarıdan çıkartmamıştı.
Erdal abi birçok detay var. O zaman Galatasaraylar'da Atiba'nın penaltısını tartışabilir. Yani
bak,
ama
ben ne diyorum, önümüze bakalım diyorum.
Bakarız ama ya ben seninle bir konuşmak istedim çünkü çok
konuşuyorum ya, uzun bak şimdi radyoda dinleyenler, yasaklar da var şimdi. Biz bunları anlatalım abi. Bak lig bitsin, ben de Sergen Hoca gibi yapayım. Lig bitsin, neler konuşacağım neler.
O zaten Türk futbolunda en meşhur klişelerden biri. Ligin sonunu bekleyelim, ilk sonu konuşacağız. Bakalım.
Bir şey söyleyeceğim evet. Buran bir şey söyleyeceğim. Bak Türkiye'de futbol gelişsin abi. Sahanın içerisindeki oyun gelişsin. Biz onu...
Geçen gün bir arkadaşım fotoğraf yollamış. Arjen Robben 40 yaşında hala maç sonrası bisikletle gidiyor. Biraz daha sporumuzun gelişmesi, futbol kültürümüzün artması için tabii hep beraber geliştirmek için bunda bizim de sorumluluğumuz var. Bir spor batımı
çocuklar Galatasaray'ın kadrosunda da var.
Evet, Kerem gibi, Halil gibi, Beşiktaş'ta Rıdvan gibi, çok değerli Ersin gibi, çok değerli kardeşlerimiz
var. Bunlara bakalım abi. Türk futbolunu geliştirelim. Bırakın geçmiş abi. Bu hakemler bir gün hata yapmayacak veya şaibe yaratmayacak kararlar verecektir. O gün gelir yani. Anlatabiliyor muyum? Biz malzemeyi yetiştirelim abi. Biz toprağı dikelim, tamam mı? O ürünü sulayalım. O ürünün güneş görmesini sağlayalım. O ürün bize meyve versin, sebze versin abi. Biz oraya bakalım.
Peki Erdal abi bir şey söyleyeceğim. Şimdi tabii Karagümrük maçı var, çok önemli ama şunu da bir seninle konuşmak istiyorum açıkçası.
Abi Karagümrük'ü yakarsa garipler yakar abi, söyleyeyim sana.
O Karagümrük maçına geleceğim. Seninle şunu tartışmak istiyorum öncelikle. Galatasaray 3-1'lik bir galibiyet aldı ve bunda Sayın
abi
Ahmet...
Sen orada takıldın.
Yok şunu söyleyeyim. Sayın Ahmet Nurçevi'nin maç öncesi Fatih Hoca'ya yönelik tabii ki alkışlayacak, alkışlamayacak da ne yapacak şeklindeki sözlerinin ben Florya'da motivasyonu arttırdığını çok net biliyorum. Ahmet Nurçevi niye böyle bir açıklamaya, yani niye böyle cevap verdi soruya? Çünkü ya, Fatih Hoca bir tevazu göstermişti orada. Kazanırsa Beşiktaş alkışlarız demişti. Yani buna...
Şimdi kardeşim dur uzatma. Konuyu herkes ya, biliyor. Ya. Geçmişi konuşuyoruz ya, ben biliyorsun geçmişi konuşmayı çok sevmem. Şimdi bir şey söyleyeceğim sana, onu sonra Sercan. Hepsi bunlar bizim kardeşimiz, muhabir arkadaşlar. Ya böyle dedi Fatih Terim bir basın açıklamasında.
Sercan canımızdır canım.
Böyle bir soru sorulmuştu. Ne yapacağım? Tabii ki alkışlayacağım dedi yani. Hakkı neyse onu yaparım demişti Fatih Terim. Yenerse Beşiktaş bizi alkışlarız. Şampiyonluğa giden bir takım demişti değil mi? Ahmet Nurçebi'ye bu soru böyle sorulunca o verdiği cevabın tamamını herkes bir dinlesin YouTube'da. Dedi ki ne yapacak yani, kendisine yakışanı yapacak dedi Fatih Hocam. Ne yapacak? Doğru cevap vermiş. Alkışlayacak tabii dedi. Bunu böyle imanlı falan filan söylemedi ki. Tamam mı? Bu bunca yıldır Türk futboluna hizmet etmiş bir teknik adam. Tamam mı? Şampiyonlar giden takım kendi takımını yendiği zaman ne yapacaktır? Alkışlayacaktır abi. Bu böyledir yani. Bir şey söyleyeceğim. Şampiyonluk, şampiyon olsaydı Galatasaray maçından önce, şampiyon olarak sahaya çıksaydı, Galatasaray'da futbolcuları Fatih Terim dizip arkadaşlar bu ligin şampiyonluğu alkışlayın demeyecek miydi? Tabii ki diyecekti abi.
Evet.
Galatasaray şampiyon olsaydı, Beşiktaş'a gitmiş olsaydı aynı şeyi onlar da yapardı. Fener Galatasaray arasında olur mu olmaz mı bilmiyorum ama bak Beşiktaş yapardı. Bir Beşiktaş Trabzon'da olsaydı Trabzonlu futbolcular da yapardı. Fenerbahçe'de olsaydı Fenerbahçeliler de yapardı. Ben istiyorum ki Galatasaraylılar da yapsın.
2016'daki yani. Süper Kupa finali sonrası Galatasaray kazanmıştı. Beşiktaşlar da ben Konya'daydım o maçta. Alkışlamıştı. Yani Galatasaray ile Beşiktaş arasında evet.
Hiçbir takım arasında olmasın.
Ya kesinlikle bence de olmalı. Bunlar zaten olmalı. Ama tabii o seremoni sırasında bazı takımlarla arasında sert rüzgarlar esebiliyor. Bazıları
işte herkes ağzı olan konuşuyor. Televizyonlara çıkıp tamam mı o yorumcu kisvesinin içerisine saklanan insanlar tamam mı her türlü müdahaleyi yapıyorlar abicim. İnsanları birbirine düşürmeye çalışıyorlar. Kardeşim bak burayı Kudüs falan filan zannetmesin kimse. Tamam mı? Öyle bir şeyin içerisine girerlerse herkesin canı yanar. Tamam mı? İnsanları birbirine böyle tahrik etmesinler. Özellikle bak yorumculara söylüyorum. Bak başkanlar olabildiğince yöneticiler eskiden çok konuşurlardı mesela. Şimdi yavaş yavaş azaldı. Bence daha da azalsın. Konuşmasınlar. İnsanları tahrik etmesinler. Sağaza bitsin bu işler. Şimdi, güzelliklerle bitsin yani.
Şimdi zaten bak. Erdal abi bak Fatih Hoca orada bir tevazu gösterdi ve bu tevazu evet. Anlaşılmadı. Yani yorumlarda hani Fatih Hoca'yı takdir etmek yerine manipüle edildi sürekli.
Yok takdir etti.
Hayır bak, ben Ahmet Başkan'a gelmedenki kısmı söylüyorum. Yani hafta içi sürekli Fatih Hoca'nın bu söylemi üzerinden bir tartışma ortamı oluşturuldu. Yani ne gerek vardı buna? Fatih Hoca doğrusunu yaptı, tevazu gösterdi, söyledi ama bunu manipüle etmeye gerek yoktu bu açıklamayı yani.
Ya Burhan'cığım siz Fatih Terim'den bahsediyoruz ya. Evet. Ya o yorumcular farkında değil herhalde. Türk futbolu son 30 sene içerisinde bir yere geldiyse Avrupa'ya gidip de mücadele edebiliyorsak en azından çeyrek finale kalıyorsak veya hafiften de olsa başa baş çıkabiliyorsak rakiplerimizle bak bundan 2 sene önce Beşiktaş yaptı işte gruptan namalup çıktı abi. Yaptı yani bunları yapabiliyorsak bu işin içerisinde Fatih Temel'in Terim'in çok büyük emeği var abi. Türk futbolunda kaç tane hoca var ya? Dünya çapında sesimizi duyurmaya çalışan.
Dün mesela yani. Şenol Hoca da.
Üzerine düşeni yapacak abi. Siz Fatih Terim'i böyle şey mi zannediyorsunuz? Yani şey mi derken böyle kendi
herhangi bir hoca mı Fatih Hoca? Onu mu demek?
Evet abi. Yani falan da değil Fatih Terim yani.
Yani Fatih Hoca hem çok paylaşımcıdır hem gerçekten insani yönde çok kuvvetli bir insandır.
Adam kebapçı değil yani.
Ve herhangi bir hoca da değildir. Onu da altını çizelim. Herhangi bir hoca değil asla. Şenol Güneş, Mustafa Denizli, Fatih Terim bunlar çok özel insanlar ve Türk futbolunda da kulüpler bazında da en büyük başarıyı Milli takımlarda da 96'da ilk Avrupa şampiyonasına götüren, 2008'de Avrupa üçüncüsü yapan Fatih Terim'dir. Şenol Hoca da dünya üçüncüsü yapmıştır milli takımımızı. Mustafa Hoca Galatasaray'ı Şampiyonlar Kulüpler Kupası'nda yarı final oynatmıştır.
Evet.
Çok değerli isimlerdir ki dün Şenol Hoca'nın da bir Haber Global'de bir yayına katıldı. Candaş Tolga Işık'ın konu oldu orada. Orada da mesela Fatih Hoca sorulduğunda çok güzel sözler söyledi. Biz hani yakın arkadaş olduklarını da anlattı. Ki hocalarımız Türk futboluna damga vurmuş hocalar zaten birbirini çok severler ki milli takımdan da arkadaşlar zaten Fatih Hoca ile Şenol Güneş. Aralarında tabii ki kağıt üstünde de bir rekabet vardır. Orası ayrıdır ama aynı zamanda çok da iyi dostlardır. Yani insanları germek için bu değerli hocaları hocalar üzerinden de insanlar gerilmeye çalışıyor, germeye çalışıyorlar. Bunlara hiç gerek yok. Futbolun güzelliklerini ve tansiyonu düşürmeye çalışmak bana kalırsa bizlerin en büyük sorumluluğu diye düşünüyorum.
Bak ben bizlerin sorumluluğu, biz üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmiyoruz. Yerine getiriyoruz. Yerine getirmeyenler düşünsün abi. Yorumcu parantez içinde yorumcuyum diye televizyonlara çıkartılan insanlar düşünsün abi. Veya onları oraya çıkanlar düşünsün. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Sen hatırlar mısın bilmem ama bu Türk futbol camiasının içerisinde öyle olaylar var ki. Öyle insan, bak öyle büyük kavgalar çıktı ki. Anladın mı bak? Lis maçı vardır. Hatırladın mı?
Evet.
Gazi. Yani bak böyle şeyleri, bunları hep tarih unsuru olarak bir yerlere götürüyorlar. Bunlar doğru şeyler değil kardeşim. Bak Türkiye'yi karıştırmanın, Türkiye'deki futbolu karıştırmanın hiç kimseye bir faydası yok. Canınız yanar söylüyorum ya. Herkesin canı yanar yani. Ya bizim, uyarmayayım mı yani? Ben gerek yok böyle şeylere.
Erdal abi şunlar var. Gazeteci değiller. Bir medya, spor medyasında hiç çalışmamışlar ama yorumcu olarak çıkıyorlar ve sosyal medyada da kitleleri etkileyebilecek cinsten takipçi sayılarına ulaşmışlar ve gerçekten takım taraftarlarını nefrete sürükleyici söylemlerde bulunuyorlar ve insanları çok geriyorlar. Yani ve maalesef bu kişilere çanak tutanlar da var. Hakikaten medyamızda sadece gerçek gazetecilerin, gerçekten sağduyu sahibi insanların olması gerektiğini düşünüyorum ben.
Yani bir şey söyleyeceğim. Bak geçenlerde YouTube programında maçtan sonra yapıyoruz ya, Kenan Başaranlıyız. Kenan Başaran sordu veya geçen haftaki yayında Barış mı sordu acaba? Bak karıştırmış olabilirim. Tamam, bu Fenerbahçe'nin federasyona Alanya Spor maçı yeniden oynansın, kural hatası var diye başvurduğunu ve Ahmet Çakar'ın bunu söylediğini söyledi. Ben de dedim ki Ahmet Çakar'ın söylediklerine inanıp da Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruyorlarsa yazık onlara. Yazık yani. Yani Ahmet Çakar futbolculuğunu hakemliğinde neymiş ki? Neyi bilmiş ki? Neyi bilmiş yani şimdiye kadar? Hangi kuralı doğru yorumlayabilmiş ki? Kime önce olacak? Kime lider olacak? Kime reis olacak? Veya sözünün eri olan insanlar vardır ya. Söz söylediği zaman her yer cıngır cıngır titrer. Öyle bir adam mı ki Ahmet Çakar? Ahmet Çakar'ı dinleyip de Türkiye Futbol
Federasyonu'na hakemler...
Hayır, dur bir dakika, devamını getireceğim. Yani. Hakemlerin bütün söylediklerine baktık abicim. Bir bölümü böyle söylüyor, bir bölümü böyle söylüyor. Hayır, orada konusu Ahmet Çakar geçtiği için, o yorumu yaptığı için onun ismini kullanıyorum. Başka birisi yapsaydı onun ismini kullanacaktım. Böyle yorum mu olur ya? Allah Allah. Onun yaptığı hakemlik döneminden bugüne kadar hakemlik öyle bir değişti ki. Ya neler oldu artık, bitti o işler ya. Ya başka bir dünyaya geldik. Kişiler üzerinden söylemiyorum. Bak Sinan Engin de yani Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar. Bak hakemin birinden duydum diyor. Lafa bak abi. Bu insanları birbirine düşürür yani, tahrik eder. Ne oldu? Son kaç maçtır? 6 maçtır, 7 maçtır. Emre Belezoğlu yenilmiyor takımı. Evet. Neyi konuşuyor yani? Kim neyi planlıyormuş? Kimi kime kışkırtmaya çalışıyor? Ben onu anlamak istiyorum yani. Dinleyenler de bir düşünsünler ya. Aklı selim düşünsünler. Sen alttaki komşuya sürekli fitne yapıyorsun abicim. Böyle şey olur mu ya?
Barış Şehirlioğlu, Erdal Cömert, Burhan Can Terzi ile Muhabir Masası devam ediyor.
Radyo Spor Muhabir Masası'ndan yeniden merhaba. Bu arada ilk 11'ler belli olmaya başladı. Öncelikle Galatasaray'ın ilk 11'i açıklandı. Onu sizlerle paylaşayım. Kalede Muslera olacak. Sağ bekte Yetlin olacak. Merkez stoper yine değişmedi. Donk ve Marka görev yapacak. Sol bekte Saracchi, hemen önlerinde Taylan yerini alacak. Biliyorsunuz sezonun flaş isimlerinden biriydi. Sağ kanatta Babel olacak. Merkezde Emre Akbaba ile Getson. Sol açıkta Arda Turan. İleride de Halil Dervişoğlu görev yapacak. Falcao'nun biliyorsunuz son idmanda bir sakatlığı olmuştu ve Mustafa Muhammed de Beşiktaş maçında bir sakatlık geçirmişti, ancak geniş kadroda kendisine yer buldu. Bir fedakarlık da yaptı aslında kamp kadrosuna dahil olarak. İhtiyaç dahilinde ilerleyen dakikalarda sahada görebiliriz Mustafa Muhammed'i. Galatasaray'ı konuşacağız. Hem seçim süreci var, hem şampiyonluk yarışıyla ilgili değerlendirmelerde bulunacağız. Ancak öncelikle Erdal Cömert'le bir Beşiktaş değerlendirmesi yapmak istiyorum. Tekrardan merhaba Erdal Cömert.
Merhaba.
Beşiktaş bugün Karagümrük'le çok önemli bir karşılaşma oynayacak. Kazandığı takdirde son haftaya bir puan alsa da Beşiktaş şampiyon olacak. Bu karşılaşmanın önemini senden dinleyelim. Nasıl bir maç bekliyorsun?
Ya şimdi bak, iki maç, ben hikayelere şöyle bakarım, biliyor musun? İki tane maç var. Ortada 6 puan var. Bunun 4 puanını aldığı zaman kesin şampiyon.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Elinde de 2 puan var. Çünkü 2 maç başlamadı. 0-0 şu anda. Birer puanı paylaştılar. 2 puanı var. 2 puan daha alması gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Böyle bakacaksın bu işe abi. Yani Karagümrük'ü yenemiyorsa, ardından veya bu 4 puanı toplayamıyorsa, Beşiktaş hak etmedi. Hak etmemiştir zaten. Anlatabiliyor muyum? Yani hak etmediği şampiyonluğu ne yapacak bir takım ki? Buraya kadar gelip de şu psikolojiyi sırtından atamayıp, gerçek bütün sezon boyunca oynadığın futbolu sahaya yansıtamayıp karşındaki rakibi yenemiyorsan şampiyon olamazsın yani. Bu kadar basit. Şampiyon olmak istiyorsa bugün Karabüyü, ondan sonra da Karagümrük'ü, ondan sonra da Göztepe'yi yenmesi gerekiyor. Ve tertemiz iki maçı da 6 puanla tamamlayıp şampiyon olması gerekiyor. Bu kadar basit yani. Çünkü bak, bütün sezon başından beri konuşulan her şeyi terse çevirdi Sergen Yalçın. Konuşulan her şeyi terse çevirdi Ahmet Nurşebe. Anlatabiliyor muyum?
Peki sende şu an stres var mı takımda?
Ya her futbolcu, her takımda olur ya. Olmaz mı? Bütün takımlarda olur. İşte o stresi tamponlayabilmek çok önemlidir yani. Yok edebilmek çok önemlidir. Ya şimdi bak, ne dedikodular çıkar biliyor musun? İnsanlar der ki işte Ali Koç Karagümrük'e şu kadar para gönderdi. Ali Koç Göztepe'ye şu kadar para gönderdi. Bak, bir sürü dedikodu çıkar. Ya o adamların o paraya ihtiyacı varsa yazıklar olsun zaten ya. Böyle bir, bak, futbolumuzu bu kadar kötülemeyelim ya arkadaşlar ya. Bu adamlar aciz adamlar mı ya? Bu paraya ihtiyacı olan. Ya Ali Koç'tan bahsediyoruz arkadaşlar. Türkiye ekonomisini nereden baksan %40'ını %42'sini elinde tutan bir şirketin yönetim kurulu başkanı, bir aileden geliyor. O adam bir takıma, kendi takımı şampiyon olsun diye prim gönderebilecek nitelikte bir adam mı ya? Ya herkes bu, ya insanları var ya böyle sanki gibi görmeye başladılar toplumda, biliyor musunuz? Yani böyle değil böyle. Böyle değil arkadaşlar. Böyle değil yani. Geçmişte oldu mu? Evet oldu. Bak, bunlar yaşandı. Ama o geçmişti artık, geçmiş. Gelecekte insanlar böyle şeyler kolay kolay yapamazlar. Yapamazlar ya. Yapmamalılar yani. Bu dedikodularının hepsinin üzerine örtmemiz gerekiyor. Sahaya çıkacaksın, maçını, topunu oynayacaksın. Hem güzel seyir vereceksin, hem güzel goller atacaksın. Tamam mı? Şampiyon aldığın puanlarla şampiyon oluyorsan şampiyon olacaksın. Alamıyorsan o puanları, tamam mı? O zaman şampiyon olmayacaksın. Bu kadar net yani.
Peki.
Öyle değil mi? Yani ikinci olmak için Fenerbahçe ile Galatasaray arasında şimdi mücadele var mı? Var. Bana göre en şanslısı burada Galatasaray bence. Niye? Rakiplerinin puana ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin rakiplerinin puana ihtiyacı var çünkü. Yanlış mı söylüyorum?
Galatasaray'ın fikstür avantajı var bana kalırsa da. Yani...
Hayır, avantajı derken bak avantaj nereden doğuyor onu söyleyelim. Fenerbahçe'nin rakiplerinin puana ihtiyacı var düşmemesi için.
Bu arada Beşiktaş'ın da 11'ini bir açıklayalım. Kalede Ersin, sağ bek Rozier, merkez stoper Vida, Veliton, sol bek Enskala, merkez orta saha Necip'le Josef de Souza, Laiç, solda Enkudu, sağda Gezal, ileride Larin. Galatasaray maçı 11'inden sanıyorum bir tek Gökhan Töre ve Enkudu değişikliği mevcut durumda sevgili arkadaşlar.
Gökhan Töre zaten sakatlandı. Yani Galatasaray maçında normalde görevini yapardı ama yapamadı. Yapamaması için bir sağlık engeli çıktı çocuğun önüne. Yani yapacak bir şey yok. Olaylar böyle.
Fenerbahçe'nin 11'ini de bir açıklayalım. Kalede Harun, sağ bek Gökhan, merkez stoper Tiselant'la Salahi, sol bekte Caner, hemen önlerinde Sosa 6 numara pozisyonunda. Merkezde Mesut Özil, Ozan Tufan, sağda İrfan Can, solda Pelkas, ileride de Valencia 11 ile Sivas karşısında olacak Fenerbahçe. Galatasaray'a geçelim istiyorsan Erdal Cömert Beşiktaş.
Dur, bir şey söyleyeyim
tabii.
Bak dinleyicilerimiz bir baksınlar, düşünsünler bakalım. Fenerbahçe'de ellerinde Altay'da bunun ismi neydi?
Harun.
Hangisini kaleye geçirirler normalde?
Altay.
Altay'ı geçirirler değil mi? Evet. Harun kaç maçları oynuyor? Kaç puan kaybetmiş Fenerbahçe?
Tabii onda ama yani Harun tabii ki fena oynamıyor ama Emre Belezoğlu faktörü sanki daha fazla gibi.
Kısa istatistik denen bir şey vardır, anladın mı? Bak, uzun istatistikler, kısa istatistikler. Eğer kısa istatistiklere baktığın zaman mesela Cenk Tosun veya sizdeki Falcao, evet, tamam mı? Şu anda gol kralı olması gerekiyor. Evet. Oynadığı
maç başına verimlilik diyor.
Evet. Evet, maç başına verimlilik. Bak istatistik bambaşka bir bilim dalıdır. Anlatabiliyor muyum?
Evet.
Yani bu bakış açıları şimdi orada bir teknik ekip var ya. 24 tane futbolcu var. 14 tane teknik ekip var. Diyorlar ki veya 20 tane teknik ekip var. Masörü, fizyoterapi.
Bu arada Erdal abi 5 maç 1, 2, 3, 4, 5 evet. 5 maçta Harun'un ilk 11 oynadığı 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik Fenerbahçe.
Al işte gördün mü işte. Adam 2 tane puan kaybetmiş ya 5 maçta, düşünsene. 13 puan almış yani.
Tabii bunu Harun üzerinden okumak pek kolay değil bana kalırsa. Yani takım halinde Fenerbahçe'de bir Emre Belezoğlu'ndan sonra bir gelişme var diye.
Öyle. Şimdi hemen her şeyi.
Tabii bundan güzel not çıkar. Yani güzel bir istatistik.
Takım aynı takım abi. Aynı futbolcular. Aynı takım idmana çıkıyordu. Şey mi değiştirdiler yani? Federasyona verdikleri kağıtları mı değiştirdiler?
Yok. İşte hocayı değiştirdiler.
Yani ama... ya benim anlatmak istediğim ne biliyor musun? Spor severler bizi dinliyor ya, futboldan gerçekten zevk alan insanlar. Diyorum ki bak, bu kısa istatistikler insanın aklında böyle soru işaretleri doğuruyor.
Evet. Ya ama Altay çok iyi sezon geçirdi. Erdal abi. Altay çok iyi sezon geçirdi. Çocuk bence sakatlanmasa zaten
şey
Euro 2021'de bence birinci adaydı. Yani kaledeki birinci adaydı. Ben öyle görüyordum bu sezon. Talihsiz bir sakatlık geçirdi ama senin tabii Harun'u da şu yönden ön plana çıkarmak lazım. Çok eleştirildi çocuk Harun'da. Evet. Ve geldiğinden beri de takımda kazanıyor. Yani
bıdı bıdı çocuğun kafasını yediler. Lan bırakın ya, Allah Allah. İyi takımla belki bak mücadele edecek. Trabzon'un kalecisi pırıl pırıl çocuk bak ya. Ersin daha gencecik ya. Ya kardeşim, biz futbolcularımızı öldürüyoruz. Hep bunu anlatmaya çalışıyorum. Elimizde bir tane bıçak var, şiş var. Sürekli futbolcuya saplıyoruz abi. Ya sürekli hocalara saplıyoruz. Kardeşim bak, bu kadar yara verirsen, tamam mı? Olmaz. Yara verme. Bırak bir gerçek kişi. Zaten kişiliği yoksa, tamam mı? Yok olur gider ya. Yok olur gider. Ben binlercesini gördüm. Yüzlercesini gördüm ya. Anlatabiliyor muyum? Galatasaray'a geçelim abi. Galatasaray önemli. Bak seçim, seçim hikayesi çok önemli.
Evet, çok çok çok önemli sevgili Erdal Cömert. Yani son bir haftadır özellikle hakikaten bizim muhabirlerin, camia içerisindeki kişiler hakikaten çok az uyku uyuduğunu söyleyebilirim. Çünkü her an farklı bir gelişme yaşanıyor. 5 Mayıs'ta hatta 5 Mayıs'ın öncesine gidelim. Geçen hafta salı biz burada program yaparken o sıralarda Galatasaray Kulübü Sayın Mustafa Cengiz'in Perşembe günü basın toplantısı yapacağını açıkladı. Yani bizim muhabirlerin de katılacağı Galatasaray TV değil, normal basın toplantısı yapılacaktı. Salı günü bunu açıklamışlardı. Sonradan bir iptal kararı oldu. Başkan Beşiktaş maçını öncesi konsantrasyona etkilememek adına basın toplantısını iptal ettiğini bildirdi bizlere, muhabirlere de. Sonrasında da 20.09 olması lazım. 5 Mayıs akşamı.
Barış Şehirlioğlu, Erdal Cömert, Burhan Can Terzi ile muhabir masası devam ediyor.
Muhabir masasından yeniden merhaba. Galatasaray gündemini konuşuyoruz. Erdal Cömert'le birlikte değerlendirmelerimizi yapacağız. Önce ben geçen haftayı ve son yaşananları bir özetleyeyim. Biliyorsunuz 29 Mayıs'ta Galatasaray'ın olağan seçimli genel kurulu var. Bu çerçevede Sayın Metin Öztürk, Sayın Burak Elmas, Sayın Eşref Hamamcıoğlu ve son olarak Işın Çelebi adaylığını koydu. Ama önce geçen haftaya bir dönelim ve hatırlatmalarımızı yapalım. Başkanın basın toplantısı olacaktı Perşembe günü. Çarşamba günü bu karar iptal edildi ve çarşamba 20.09'da Galatasaray yönetiminden seçim iptali başlıklı bir yazı verildi. Bu arada bir son dakikamız var. Biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da gerçekleşecekti. Tüm beklentimiz de bu yöndeydi. Geçen hafta Türkiye Futbol Federasyonu'nun da bir açıklaması vardı. Süreçte herhangi bir sıkıntı olmadığına yönelik bir açıklama gelmişti. Ancak kulüpler önce kendi ülkelerinde yapmak istediler. Şimdi son dakika bilgileri geçiyor. Finalin, Şampiyonlar Ligi finalinin Manchester City ve Chelsea arasında oynanacak finalin Portekiz'in Porto stadında oynanacağına yönelik bir bilgi geçiyor. Tabii çok kısa bir süre içerisinde bu haber hakkında hem bizim federasyonumuzun hem de UEFA'nın bir açıklaması olacaktı. Sky Sports'un bir haberi Portekiz'de yapılacağı Porto stadında gerçekleşeceği bu finalin bu yönde bilgi geçiyor Sky Sports, ama en yakın zamanda Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir açıklama bekliyoruz bu konuda diyelim değerli dinleyicilerimiz. Tekrardan Galatasaray gündemine geçelim. Galatasaray Spor Kulübü yönetimi geçen hafta seçimin iptaline yönelik bir açıklama yapmıştı ve bu kararı da mevcut kapanma durumuna bağlamış ve 17 Mayıs'tan sonraki belirsizliğe atıfta bulunarak seçim iptal demişti. Tabii camiada bu büyük bir şok etkisi oluşturdu. Erteleme de demiyordu çünkü, iptal diyordu ve başkan adayları bu iptal kararına tabii ki karşı açıklamalarda bulundu. Sonrasında en önemli etken divanın yönetime karşı bir açıklama yapmış olmasıydı. Divan Başkanlığı'ndan şöyle bir açıklama geldi. Tüzüğün 61. maddesine dayandırıldı bu açıklamada. Yetkinin kendilerinde olduğunu belirtiyordu ve seçimin önünde bir engel olmadığını belirtiyorlardı. Ve 7 Mayıs'ta adayların liste teslimi için son gündü. Divan Başkanlığı 6 Mayıs'ta açıklama yapmıştı ve 7 Mayıs'ta da Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve son olarak Işın Çelebi listelerini teslim ettiler. Çünkü Metin Öztürk'e salı günü teslim etmişti. Sonrasında yönetim herhangi bir geri adım atmadı. Hatta divan başkanlığının açıklaması üzerine de bir hayli tartışmalar yaşandı. Camianın önemli hukukçuları bu konuda tartışmalar yaşanıyor. Şu an divan başkanlığı sürecin devam ettiğini belirtiyor son olarak ki divan başkanlığından da pazartesi günü bir istifa gelmişti.
Yönetim ne gerekçe sundu Burhan?
Tam kapanma halindeyiz dedi ve 17 Mayıs'tan sonra bir belirsizlik var dedi. Ama
böyle söyleyemez. İçişleri Bakanlığı'na başvurup İçişleri Bakanlığı Dernekler Masası'nın bu cümleyi kullanması gerekiyor.
Zaten
divan kurulunun dediği doğru.
Yani bazı hukukçular da zaten yönetimin böyle bir yetkisi olmadığını belirtiyor ki.
Aynen.
Zaten valilikten de gelen karar hani 17 Mayıs'a kadar şu an alınmış bir karar olmadığı yönünde. Dolayısıyla Galatasaray'ın yönetimin açıklamasının şu an hani bir gerekçeye dayandırılmasının doğru olmayacağı yönünde ki diğer kulüpler de zaten olağan akışında devam ediyor. Mesela Fenerbahçe herhangi bir iptal kararı almadı. Diğer Anadolu kulüpleri genel kurul açıklamaları yapıyorlar.
Ya alamazsın ki, bak bu kanunların dışında söylemler bunlar, anlatabiliyor musun? Ya Sayın Cengiz bilmiyor mu sanki bunu? Bilmez olur mu ya, tartışma yaratmaya çalışıyor. Bak ben söylüyorum bak. Ben sen ilk açıkladığında işte seçime gideceğiz dediği zaman açıkladım ben. Dedim ki bu pandemi koşullarında İçişleri Bakanlığı, Dernekler Masası kolay kolay buna izin vereceğini tahmin etmiyorum dedim ben. Bak Beşiktaş'ta mali kongrelerini yapamadı. İki mali kongreyi üst üste yapmak için, tamam mı, İçişleri Bakanlığı'na başvurdu.
Ama şu an işte 17 Mayıs sonrasına yönelik bir karar henüz yok.
Bir şey yok yani. Bak buna kararı kim verir biliyor musun? Olağanüstü şartlar söz konusu ise buna İçişleri Bakanlığı karar verecek abicim. Onun dışında kimse karar veremez. Bu karar mekanizmasını yönlendirecek olan da divan kurulu.
Mesela,
divan başkanlığı yönetim değildir yani.
Evet, divan başkanlığı da...
İşte, ama bu tartışmayı niye yapıyorlar ben onu anlamadım. Bak son bir seneden beri seninle program yapıyoruz. Ben gerçekten pembe dizi gibi abicim Galatasaray bu hale nasıl düştü ya? Allah Allah. Abi,
camia içerisindeki birçok kişi de zaten bu konuyu tartışıyor. Hatta yani derbi maçı vardı öncesinde. Derbiye yoğunlaşamadı. Sonrasında derbi kazanıldı. Hala bu konu tartışılıyor. İster istemez tartışılıyor. Çünkü Galatasaray'ın geleceği için çok önem teşkil ediyor. Bu seçimde, bu süreçte.
Ya geleceği için önemse teşkil etmiyor. Şimdi camia neyi düşünüyor biliyor musun? Yani son bir seneden beri, belki de 1,5 seneden beri. Tamam.
Abi neden etmiyor? Fatih Hoca'nın sözleşmesi yenilenmedi. O tamam var. Işte Fatih, yani sezon bitecek.
Bak,
Fatih Hoca. Evet, evet. Lütfen.
Ben biliyorsun. Ben bir dönemde Galatasaray muhabiri yaptım. Fatih Terim'le UEFA kupasını aldım. Süper kupayı gittik aldık Lüçeski'yle falan. Şimdi bir 9 sene, bir 10 senem var. Ben Galatasaray camiasının içini çok iyi bilirim. Neler yapabildi. İyi bilirim yani. Şimdi bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Tamam mı? Camia niye bir an önce seçim olmasını istiyor biliyor musun? Bu yönetim kurulunun yaptıkları camiaya yakışmadığını görüyorlar. Taraftar da görüyor. Tamam mı? Ama taraftar şöyle bakıyor. Diyor ki ya Fatih Hoca var Allah'tan da, biz maçımızı oynuyoruz, kazanıyoruz kardeşim. Bizi mutlu eden bölüm bu taraf. Geri bir diğer bölüme bakmıyor. Ama kongre üyesi bölümüne baktığın zaman diyor ki tamam, yani futbolu Fatih Terim'e teslim etmişiz. O her zaman Kurt Hoca yapar, bizi mutlu eder de, tamam mı? Biz batıyoruz ya biz buradan bir an önce kurtulmamız gerekiyor kardeşim diye düşünüyor, anladın mı? Buradaki çelişki bu. Ben oradaki insanların hepsinin kötü olduğunu söylemiyorum ki. Kötü değiller ki. Hepsi melek gibidir. Tamam mı? Saygıyla eğilirim önlerinde. Seçilmiş gelmişler. Tamam, ona bir şey demiyorum. Ama camia bu tedirginliği yaşıyor. Görüyorum, konuşuyorum. Galatasaray camiasının içinde geçmişte yönetimlerde görev almış insanlarla dostluklarım var benim. Galatasaray kongre üyeleriyle çok dostluğum var benim. O insanların anlattıklarından anlaşılıyor, gözüküyor yani. Ama yönetim ısrarla bunu yapıyor. Ve bir de devletin alması gereken kararı ve divanın açıklaması gereken kararı sanki her şey olmuş bitmiş gibi kendisi açıklıyor. Böyle bir şey yapamazsın ki ya. Yapamazsın. Bunu devletin demesi gerekiyor ki. Biz İçişleri Bakanlığı'na başvurduk ama pandemi nedeniyle izin vermediler. İleriki bir tarihe en kısa sürede yapmak üzere erteliyoruz. Bu açıklamayı divanın yapması lazım.
Bir de Erdal abi şöyle bir şey var. Kapanmaya yeni girmedik ki biz. Yani geçen hafta çarşamba günü girmedik ki. Hem de yani niye daha önce veya yönetim niye 17 Mayıs'ı beklemedi? 17 Mayıs'ta...
Bilerek yapıyor diyorum işte onu söyleyeyim. Bak o zaman sen o zaman anlattığında seçime gidiyor Galatasaray diye konuştuğumuzda radyo programında ben anlattım. Bak mahsus yapıyorlar dedim. Seçim meçim olmaz. Kuş var diye size gösteriyorlar dedim. Galatasaray camiası bunun farkında dedim. Dedim abi o basın toplantısını iptal etme hikayesi var ya yok takım şey yapmamış etkilenmesin diyeymiş. Ya takım etkilensin diye futbolculara ne dedi ya başkan? Gece alemler yapıyor dedi ya. Şerefiyle oynasınlar şereflerini haysiyetlerini falan katıp konuşmalar yaptı ya. Ya onları söyleyen adam Beşiktaş karşısında takıma zarar gelmesin diye böyle bir şey söyler mi? Bırakın bu işleri abi. Ya, takımın başında Fatih Terim var. Yönetim işleriyle veya kulüple futbolu birbirine karıştırmıyor şu anda Galatasaray. Fatih Terim olduğu için çok rahat gönülleri. Bak başka bir hoca olsaydı tamam mı? İkisi birbirini etkilerdi. Şimdi Fatih Terim'in umurunda değil biliyor musun? O işini layığıyla yerine getirmek için sezonun sonuna kadar sözleşmesini son gününe kadar Galatasaray'ı layığıyla bulunması gereken yerde taşımaya çalışıyor. Bu yani. Anlatabiliyor muyum?
Bu arada Fatih Hoca da Galatasaray'daki 400. maçına çıkıyor. Onunla ilgili de şöyle demiş Fatih Hoca. Rakamlar önümüze gelince ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz. Yoksa hayatın olağan akışında yola devam ediyorsunuz. Büyük bir rakam tabii. Allah şükür burada G'ler de fazla, galibiyetler. Bunun içine birçok başarı sığdırdık demiş Fatih Hoca. Opsiyonu vardı Fatih Hoca'nın sözleşmesinde. Tabii tüm Galatasaraylıların gözü kulağı Fatih Hoca'nın devam edip etmeyeceği yönünde. Çünkü Galatasaraylar için çok önemli bir simge ve tüm Galatasaraylar da Fatih Hoca'yı da gelecek sezon ve önümüzdeki sezonlarda Galatasaray'ın başında görmek istiyor.
Ya benim bildiğim Fatih Terim bu yönetimle yani bu kadar çelişki yaşadığı bir yönetimle sözleşme falan uzatmaz. Opsiyon kullanmaz. Ben söyleyeyim gider torunlarını sever ya. Ya Fatih Hoca'nın Türk futboluna ya yeter benden bu kadar der yani. Ha ihtiyacı olursa Galatasaray'ın Fatih Terim her zaman göreve hazır. Galatasaray camiası için söyledim bak bunu. Anlatabiliyor muyum? Yani öyle değil. Yok bak bu kadar çelişkinin olduğu yerde, bu kadar karşı görüşün olduğu yerde Fatih Terim kusura bakmasın ama bu yaştan sonra yıllarını futbola vermiş bir futbol adamı olarak, Türk futbolunu bir yere getirmiş bir futbol adamı olarak kusura bakmasın abi uğraşmaz yani. Uğraşmaz yani ya. Uğraşmaz abi. Yani bunu bilin yani. Daha sadece anlayın.
Peki Erdal abi adayları nasıl değerlendiriyorsun? Eşref Amamcıoğlu, Metin Öztürk, Burak Elmas, Işın Çelebi.
Tanıyorum. Ya şimdi ne söyleyeceğim? Bak geleceğini planlamak istiyorsa Işın abi bu işin bir numarası. Tamam mı? Herkes Işın abi yönetimine bile girebilir. Diğer başkan adaylarından. Burak falan onur duyar bak ben sana söyleyeyim. Işın abi geleceği planlamak istiyorsanız Galatasaray camiası olarak şimdi benim oy hakkım yok. Ben yalnızca fikirlerimi söylüyorum. Işın abinin oraya gelmesi lazım. Bir sene. Bu yönetim, bu adaylarınla tamam mı? Onunla birlikte onun yönetimine girebilirler ya. Onun yönetimine girsin. Bir sene girsinler abi. Işın Bey diyeyim. Işın Çelebi Türkiye'nin tamam mı? Devlet planlama teşkilatındaki çok önemli uzmanlardan biri. Türkiye'nin geleceğini planlayan adamlardan biri bu. Bak Galatasaray'ın da geleceğini planlayıp hazırlayıp arkasından gelen genç nesillere bırakır zaten. Anladın mı? Galatasaray kendini kurtarmak istiyorsa kısa vadede değil yalnız bak orta vadede. Tamam mı? 3-5 sene sonra. Ve 10 sene sonra sıfır. Bak kurtarmak istiyorsa Işın abiye geçmesi gerekiyor. Ya Işın abinin seçilmesi gerekiyor. Anladın mı? Uğraşmaması gerekiyor. Gerçekten bu hamleleri yapmaları gerekiyor. Başkan adayları da Işın abiye saygılarından. Işın abi dese ki ya çocuklar yani ben sizin için buradayım. Gelin sizi de alayım yönetime. Tamam mı? gelin hep beraber yapalım bu planı dese olay bitti. Bak bu kadar net söylüyorum sana ya.
Tabii onların hani birleşmesi için de yeni bir seçim gündeminin açıklanması gerekiyor. Ya yani mevcut seçim gündemiyle şu an 4 aday var ve yönetimler belli. Tabii Işın Bey'in listesinde 3 adayın mevcut 3 yönetici adayının mevcut olarak kayıtları açık değildi ki pazartesi günü yeniden divan 24 saat süre vermişti bazı eksik evrakları da gidermesi için, çünkü son dakika olduğu için bazı evraklar gecikmişti, özgeçmişler gibi ve listede bazı aksaklıklar vardı. Dün Işın Bey tamamladı bunları ve eksikleri giderdi, gerekli evrakları da halletti. Listesi pek aslında çok üyeler nezdinde çok geçer görmedi, geçerli görülmedi. Yani beklenen liste oluşmadı gibi benim okumam da o yönde. Ancak tabii sen Işın Bey'in kariyeri ortada. Koskoca bakanlık yapmış bir insan ve çok önemli bir değer tabii.
Mancığım bak, bakanlığını bir kenara koyuyorum bak. Bakanlığını bir kenara koyuyorum, saygı duyuyorum. Bu devlete hizmet etmiş.
Evet.
Tamam mı? Hiç kimse inkar edemez Işın Bey'in yaptıklarını. Başka bir şeyden bahsediyorum Galatasaray camiasında. Böyle adamlar her camiada az bulunur. Arkadaş, adam ben taşın altına elimi sokmaya karar verdim, adayım dediyse, birileri kandırdıysa, pardon kandırdı kelimesi değil, gel abi sana ihtiyacımız var dedikleri için girmiştir buraya. Tamam mı? Yönetim kurulu seçtiyse önemli değil abi. Bak, devlet planlama teşkilatından bahsediyorum. Şu anda yok, kaldırıldı gerçi, ama devlet planlama teşkilatının ne olduğunu halk bilmez. Ama eğitimli insanlar bilir. Devlet planlama teşkilatı o devletin geleceğini planlar. Bak, geleceğini, eğitimini planlar, dollarını planlar, elektriğini planlar.
Kesinlikle Erdal abi, 4 aday da kendi branşlarında çok başarılı, çok önemli yöneticiler.
Söyledim Işın abinin, onları küçümsemiyorum.
Yok.
Işın kadrosuna girsinler diyorum ya.
Yok hayır, ben de zaten hepsi için aynı söylemde bulunuyorum. Hepsi çok değerli isim. Hepsi Galatasaray için elini taşın altına soktu. Sevgili Erdal Cömert, süremiz doldu. Haftaya görüşmek üzere. Değerli yorumların için çok teşekkür ediyorum. Yeniden bu frekansta, şey Radyo Spor'da, Muhabir Basası'nda buluşmak üzere. Son sözünü alalım Erdal Cömert.
Son sözümü söyleyeyim abi. Bir kere herkes sağlığına dikkat etsin ya beyler. Açılıyoruz gibi böyle maskesiz sokağa çıkmalar falan filan. Devletin söylediklerini yapmıyorsunuz. Ayıp oluyor bak. Hadi hep beraber şu işten kurtulalım. Bak, adamlar Şampiyonlar Ligi'ni niye oynayacağız orada kardeşim? Pandemi acayip dedi. Allah Allah, bir kurtaralım kendimizi ya. Hadi arkadaşlar, hep birlikte ya.
İnşallah hep beraber gibi. Hep beraber bu virüs, tamam, belasından kurtuluruz.
Evet, dileğimiz bu. Galatasaray pembe dizi gibi abi. Artık dizi mi çekerler, ne yaparlar, ne ederler ya. Biz futbolunu seyretmek istiyoruz Galatasaray'ın. Süper Kupa'yı yeniden getirmesini istiyorum. Ben UEFA Kupası'nı yeniden almasını istiyorum Galatasaray'ın kardeşim.
Galatasaray,
böyle şeylerle uğraştırıp durmayın bizi ya.
Galatasaray'ın da genetik kodlarına bir an önce döneceğine inancımız var. Teşekkür ediyoruz bizi tercih ettiğiniz için. Haftaya Muhabir Masası'nda yeniden görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.
Barış Şehirlioğlu, Erdal Cömert, Burhan Can Terzi ile Muhabir Masası sona erdi.
Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.